Ayrım 17.
Yani Ölüler kitabında anlatılanları hem bedenini terk eden varlığın karşılaşacağı olaylar hem de inisiyenin eğitimi esnasında yaşayacağı şuur halleri olarak görebilmek mümkündür. Aslında her ikisini de birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Çünkü her ikisi de birbirinin parçası ve devamıdır. Bu yüzden az sonra yapmaya başlayacağımız çalışmalarımızı iki ayrı grupta toplamaktan ziyade birbirini tamamlayan açıklamalar olarak ele almayı daha uygun görüyorum. Ayrıca gizli inisiyasyona dahil olan bir varlığın o devirlerde astral tecrübeleri gayet kolaylıkla yapabileceği de göz önüne alınacak olursa, böyle bir ayrımın söz konusu edilmeyeceği açıkça ortaya çıkacaktır. Mısırlı rahipler yaptıkları astral seyahatler ve duru görü yetenekleri vasıtasıyla öldükten sonra gidilecek olan Spatyum'u daha ölmeden önce inceleme imkanı bulabiliyorlardı. Bu açıdan bakıldığında astral mekanla fizik mekan birbirlerini tamamlayan bir bütünlük oluşturmaktadır. Mısır'ın üzerindeki esrarengizlik, örtüsünün ucunu aralamak için o devirlerde mabetlerde yaşananları gün ışığına çıkartma mecburiyeti vardır. Aksi takdirde Mısır'ın bir türlü çözülemeyen bilmecesi daha uzun yıllar insanların zihnini meşgul edecektir. İşte o gizemlerden bir tanesi de mabetlerde Osiris rahiplerinin gözetiminde adaylara yaşatılan astral tecrübelerdir. Astral tecrübeden kastedilen şey nedir? Astral seyahat yapan rahipler. Günümüz parapsikoloji biliminin üzerinde titizlikle durduğu bir çalışma burada kastedilmektedir. Bu çalışmaya parapsikoloji astral seyahat adını verir. Temeli fizik bedeni bilinçli bir şekilde terk ederek belirli bir süre beden dışına çıkmaya dayanır. Bedenin dışına çıkıldığında fizik mekanda kalınabileceği gibi astral mekana da geçilebilmektedir. Böylelikle öldükten sonra gidilecek olan mekan hakkında daha ölmeden önce bir bilgi sahibi olunabilmektedir. Osiris rahiplerince öğretilen bir teknikle böyle bir tecrübe inisiye adayına rahatlıkla yaşatılabilmekteydi. Günümüzdeki yurt dışında bilimsel çevrelerce üniversitelerde bu yöntem aynen kullanılarak başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Ölüler kitabının içindeki sırlar. Bu kitaba niçin Ölüler kitabı adı verilmiştir? Bunun birinci sebebi astral seyahat yapabilen rahiplerin öldükten sonra gidilecek olan mekan hakkında bilgi sahibi olmalarından kaynaklanır. Nitekim öldükten sonra varlığın karşılaşacağı olaylar bu kitapta ayrıntılarıyla yer almıştır. Bir ikinci sebebi ise ezoterik öğretilerde ölünün inisiyeyi sembolize etmesinden dolayıdır. Ölüm eski realitede ölüp yeni realitede doğan inisiyenin sembolü olarak inisiyatik çalışmalarda şifrelendirilmiştir. Bu yaklaşımla Mısır'ın Ölüler kitabına Mısır'ın inisiyasyon kitabı da denilebilir. Biz gelelim Ölüler kitabının içindeki binlerce yıldır saklanan sırlara. 1. baptan 14. baba kadar ölülerin öbür aleme girecekleri sırada aydınlanmış mumyaların cenaze törenine hazırlanması anlatılır. 15. bapta ölüler kalplerindeki pislikleri atmak için yapmaları gereken şeylerle uğraşırlar. Buradaki ölüyü bilinen manasıyla ele alacak olursak, öncelikle ölünün bedenine yapılan mumyalama ve cenaze töreni sırasındaki ritüeller yani ayinlerin anlatımlarıyla karşılaşırız. 15. bab kalbin arınmasından söz eder. Bedenini terk etmiş bulunan insanın öbür alemde arınma mecburiyetiyle karşı karşıya kalacağı gerçeğine dikkat çekilir. Kalbin arınması astral temizliktir. 1 ila 15. baplar inisiyasyona hazırlık safhasını ve değişime başlayacak olan varlığın hem yaşarken hem de öldükten sonra astral mekanda karşılaşacağı zorlukları anlatır. Bu zorlukların başında arınma ve sadeleşme gelir ki Ölüler kitabı bunu kalbin temizlenmesiyle sembolleştirmiştir. Ancak bu arınmanın sonunda varlığa bazı kozmik bilgiler aktarılmaya başlanabilirdi ki bu da 16. bapta dünyanın yaratılışıyla ilgili bilgilerde kendini göstermeye başlar. Çünkü 16. bapta dünyanın yaratılışıyla ilgili bilgiler verilir. 21. baptan 30. baba kadar ölüye hiçbir zaman ne çürüyecek ne de kokacak yeni bir bellek kazandırabilmek ve tanrısal dünyada ağzının gücünü, yeniden bulması için gerekli olan yöntem ve formüller açıklanır. Ölüler kitabı bu yöntem ve formüllerle ölünün iç organlarının derinliklerinden kalbini sökmeye çalışan Heliopolis tanrılarının büyülerinden ve korunacağından söz eder. Bu yöntem ve formüller ölen varlığa astral mekandaki görevlilerce açıklanan inisiyatik sırlar ve bilgilerdir. Ağzının gücünü yeniden bulması da dünyadayken beden içinde daralan şuurunun öte dünyada gittikçe açılmaya başlayacağını ifade eder. Ama bütün bunların olabilmesi ve varlığın iç potansiyel gücünü yeniden ortaya çıkartabilmesi için mutlaka arınma ve sadeleşmeden geçme mecburiyeti vardır. Bunun da yolu ister fizik dünyada olsun, ister astral mekanda olsun, inisiyasyonundan geçer. Yani ister bu dünyada, ister öbür dünyada olsun, varlığın şuurunun genişlemesi ve uyanması bazı bilgilerle, yapacağı özel çalışmalarla gerçekleşebilmekteydi. Heliopolis tanrılarının büyüsü de inisiyenin karşı durmak zorunda olduğu her türlü geri seviyeli negatif tesirlerin ve enerjilerin sembolüdür. Arınma dönemini başarıyla tamamlayan ölünün göklerin kapısına doğru ilerlediğinden söz edilir. Gökyüzünün kapıları önünde Anubis bacaklarını kuvvetlendirmesi için okunacak 26. babın hatırlanması gerekmektedir. 30. babda az sonra karşılaşacağı büyük yargılanma merasiminin ne olduğu anlatılır. Daha sonra gelen bablar bu büyük yargılanma merasimine kadar ölünün yapması gerekenlerle ilgilidir. 16. baba kadar olan bölümler içinde pislikle beslenen, yakıp bitirici, ateş tüküren 8 timsah başlı şeytandan ölünün kendisini koruyabilmesi için rahip tarafından okunacak kısımlar yer alır. Ölünün kendisine öğretilen sihirli kelimeleri kesinlikle hatırında tutması gerekmektedir. Bütün bu anlatılanlar ölünün astral mekandaki astral temizliğini anlatan sembollerden ibarettir. Mitolojilerde geçen canavarla mücadele motifleri burada da timsah olarak karşımıza çıkmış durumdadır. Arınmanın ve şuurlanmanın zorluklarını anlatır. Tek amaç vardır, o da astral temizliktir. Başka türlü mükemmelliğe doğru ölünün yükselmesi ve birazdan kendisini bekleyen büyük yargılanma merasimini başarıyla geçebilmesi mümkün değildir. Nitekim birazdan gelecek bablar bunu doğrular niteliktedir. 42. baptan 47. baba kadar olan bölümlerin konusu ölünün organlarının tanrısallaşmasını kapsamaktadır. Bu yüzden kadavranın ışığa doğru yükselebilen ruhlar bir beden haline gelebilmesi için ona açıklanan ilahileri iyi bilmesi lazım geldiği anlatılır. Burada astral bedenin süptilleşmesi ve frekansının yükselerek spatyumun daha yukarı seviyelerine doğru çıkabilmesi meselesi, ışığa doğru yükselebilen ruhsal bir beden sözüyle açıkça ifade edilmektedir. Bunun bilgisinin ise ilahilerin derin anlamlarında gizli olduğu anlaşılıyor. Yurt dışında çalışmalarını sürdüren günümüz parapsikoloji biliminin yaptığı spatyomla ilgili çalışmalarda bedenini terk eden bir varlığın öte alemde karşılaşabileceği sıkıntılı hallerin başında spatyumun ağır titreşimli alt kademelerinden varlığın bir türlü kendisini kurtaramamasının yattığı ortaya çıkartılmış durumdadır. Çelişkilerle şaşkınlıkların yaşandığı ve ortama uyum sağlanamamasından kaynaklanan sıkıntı dönemlerin geçirildiği spatyumun bu kademelerinden kurtularak daha kapsamlı ileri seviyeli aşamalarına geçebilmek için varlığın mutlak surette bazı bilgilere sahip olması gerektiği yine yapılan çalışmalarda ortaya çıkartılmıştır. İşin ilginç yanı yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan bu bilgilerin binlerce yıl önce Mısırlı rahiplerce bilinmekte olduğudur. Burada hemen altını çizmek istediğim bir başka mesele de öte alemle ilgili en kapsamlı bilgilere sahip dinlerin başında eski Mısır dininin geldiğidir. Mısır dininde ve onun kutsal kitabı sayılan Ölüler kitabında diğer dinlere oranla öte alem ile ilgili bilgiler oldukça yoğundur. Örneğin öte alemin özellikleriyle ilgili açık bilgiler İslam'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de son derece kısıtlıdır. Hatta öldükten sonra insanı öte alemde nelerin beklediği bilgisi hemen hemen yok denecek kadar azdır. Az olmasının sebebi ise üstünde durulması gereken en önemli konulardan birini oluşturur. Aslında dünya üzerindeki tüm dinler karşılaştırmalı olarak incelenecek olursa, inisiyatik özellikteki tüm bilgilerin İslam'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de son derece kapalı olduğu görülecektir. O devirde Arap toplumuna aktarılan bilgiler açık olarak anlatılmamıştır. Ağır bir sembolik dil kullanılarak asıl gerçekler o sembollerin içinde eritilmiştir. Bunun böyle olmasının nedeni, insanlığın aşağıya doğru iniş sürecini tamamlayabilmesi için açık bir şekilde bazı gerçeklere temas etmemeleri gerektiğinden dolayıdır. Zaten dinlerin, en özellikle de son üç dinin en önemli fonksiyonlarından biri işte budur. Bu meselenin çok iyi anlaşılması gerekir. Aksi takdirde bazı meselelerin içinden çıkılabilmesi hemen hemen imkansız bir hale gelir ki günümüzde gelmiş durumdadır. Dinleri içine düşülen çıkmazdan kurtararak gerçek anlamıyla ele alabilmek için öncelikle sembolizmi çok iyi bilmek gerekir. Bilgilerin nasıl örtülerek, şifrelendirilerek, hatta Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisinin de söylemiş olduğu gibi bilgilerin nasıl bohçalanarak verilmiş olduğunu göz önünden uzak tuttuğumuz andan itibaren işi Arap saçına çevirmeye başlayacağımızı unutmamamız gerekir. Çağımız insanının yapması gereken en önemli araştırmaların başında bu gelmelidir. Ve göreceksiniz ki toplumumuz içine düştüğü bu çıkmazdan kendisini böyle bir araştırmayla kurtarabilecektir. Bu sözlerimizin doğruluğunu ya da yanlışlığını şüphesiz ki zaman hepimize gösterecektir. Konu yine bizi bir başka alana çekti. Konuyu daha fazla dağıtmayalım. 58. ve 59. bablar 10 ve 11. babların tekrarıdır. 50 ile 52. bablar sayesinde ruh yeniden hayat nefesini bulur. Önünde yer ve gök kapılarının açıldığını ve aynı zamanda Osiris'in mekanı olan Semavi Nil'in sularını görür ve Osiris'e suya sahip olmam için gerekeni yap der. Özetini aktardığımız bu bölümler sanırım fazla bir açıklamaya gerek bırakmayacak şekilde okuyucuda bir anlam bulmaya başlamıştır. Çünkü yukarıda geçen sembollerin ne anlamlara geldiği hakkında yeterli açıklamaları daha önce yapmış olduğumuzu düşünüyorum. Örneğin, inisiyasyonun üst kademelerine doğru elde edilen yerin ve göğün oğulları adı verilen bir gruba dahil olmanın ne anlama geldiği üzerinde uzun uzun durmuştuk. Ama yine de toparlayacak olursak, ölen varlığın öte alemin şartlarına gittikçe uyum sağladığı ve kendisine aktarılan bilgilerle öte alemin üst katmanlarına doğru tırmandığını ve uyanmaya doğru hızla ilerlediğini söyleyebiliriz. Şu anda varlığın hala tam olarak uyanmadığını görüyoruz. Bunu da Semavi Nil'in sularına sahip olmam için gerekeni yap sözlerinden anlayabilmekteyiz. Ölmüş olan varlık belli bir aydınlanmaya ulaşmış olmasına rağmen asıl uyanması gerçekleşememiştir. Ezoterik öğretiler Semavi Nil sembolünü ruhsal idare mekanizmasının şuurlandırıcı ve bilgilendirici tesir ve enerjileri olarak açıklarlar. Bu bilgiler ışığında Ölüler kitabına devam edelim. 64'ten 75. bablara kadar olan bölümlerde ruhun güneşe nasıl yükseleceğini, Isis'in bağrında nasıl gençleşeceğini, anası olan gök mekanında nasıl yeniden doğacağını, gökte olan tanrılarının yanında oturmaya nasıl kabul edileceğini ölüye anlatır. Bu bölümün en önemli sembollerini sırasıyla ele alalım. Ruhun güneşe yükselmesi, gençleşmesi, anası olan gök mekanı ve bu mekanda yeniden doğması, tanrıların yanında oturmak. İşte bütün bunlar içlerinde önemli ezoterik bilgileri saklayan sembollerdir. Peki bu sembollerin gizlediği ezoterik gerçekler nelerdir? Teker teker kısaca incelemeye çalışalım. Güneş, gerçeğin sembolüdür, daire ile gösterilmiştir. Geometrik şekillerin en mükemmeli olarak ele alınmasının nedeni, sürekliliği, küreselliği, sembolleştirme özelliğinden dolayıdır. Güneşe doğru yükselmek de gerçeğe doğru giden yolun ifadesidir. Gençleşmek, ruhun özündeki yetenek ve bilgilere yeniden kavuşması anlamına gelir. Başlangıçtaki mükemmelliğe dönüşü ifade eder. Anası olan gök mekanı, ruhun kozmik kökenini ve ilahi potansiyelinin mitolojik anlatımıdır. Yeniden bu mekanda doğmak ise, dünyadayken daralan şuurunun sonucu olarak unuttuğu gerçek benliğini ve kökenini ruhun yeniden hatırlaması anlamına gelir. Tanrıların yanında oturmak. Burada çok tanrıcılığın ve putperestliğin izlerini bulmak mümkün değildir. Tüm mitolojik öğretilerde olduğu gibi, Ölüler kitabında da sözü edilen tanrılar, öncelikle ruhsal idare mekanizmasının sembolü olarak ezoterizmde ele alınmıştır. Bir başka yaklaşımla ruhların öz itibariyle mükemmelliyetini anlatır. Ancak ruhlar dünyaya doğmakla bu mükemmelliyetlerinden belirli bir süre uzak kalmışlardır. Ancak öldükten belli bir süre sonra ruhlar yeniden asıl benliklerini hatırlayabilmektedirler. Tanrıların yanında oturmaya kabul edilmeleri de üstü örtülü bir şekilde bunu anlatır. 76. baptan 500. baba kadar ölüye kendini değiştirmesi için değişim sırlarının formüllerini seçmesi tavsiye edilir. Böylelikle Horus'un şahini veya soğuk bölgelerin ışıklı ruhu olabilecektir. Değişim formülleri ölünün yeni bir bilgelik kazanabilmesi için okuyucu rahip tarafından tekrarlanır. Artık ruh kendisini mutlular arasına veya atılmışların evrenine gönderecek, mahkeme önüne çıkabilecek ve yılanların yardımıyla ölülerin çekeceği Ra'nın güneş kayığında yer alabilecektir. Öbür dünyaya girdiğinde böylelikle her yerde eski kıymetlerin izlerini görebilecektir. 501'den 524'e kadar olan bapların, ölünün batının sırlarının ve tanrıların yazıcısı olan Tot gizli kitaplarındaki sırlar bilgisinin anlaşılabilmesi için okunur. Bütün bu uğraşlar Osiris'in krallığının önüne gelmeden önce ışığın 7 derecesinden geçebilmek içindir. Mısır'ın Ölüler kitabında da Tot'un gizli kitabından söz edilmektedir. Atlantisli bir bilgi olan ve sırların Mısır'a getirilişinde aktif bir görev aldığı bildirilen Tot ile ilgili ezoterik kaynaklarda hayli ilginç bilgiler verilmektedir. Bunlar arasında Tot'un gerçekten yazmış olduğu bir kitabın bulunduğu ve uzun yıllar İskenderiye kitaplığında bu kitabın saklandığından söz edilir. Bu kitap ne yazık ki günümüze kadar gelememiştir. İskenderiye kitaplığının yakılarak yok edilmesi sırasında birçok gizli kitapların kaçırıldığı bilinmektedir. Ancak bunların arasında maalesef Tot'un kitabı yer alamamıştır. Işığın 7 derecesinde geçmek diye sembolleştirilen mesele de oldukça ilginç ve önemlidir. Bu sembolün de üzerinde durmadan geçmek istemiyorum. Ezoterizmde ışık sembolünün önemli bir yeri vardır. Karanlıkları aydınlatması bakımından ışık, ezoterizmde karanlığın ve cahilliğin karşıtı olarak nitelendirilmiş ve bilginin sembolü olarak da sembolleştirilmiştir. Bu kozmik bir bilgidir. Mitolojik bir dille anlatacak olursak, tanrılar bilgisinin yeryüzüne sızan hüzmeleridir. Bu anlamda ışık her zaman bilgiyle eşdeğerde tutulmuş ve bu anlayış içinde ele alınmıştır. Kozmik bilginin ve ilahiliğin sembolü olmuştur. İslam ezoterizmde ışık eşittir nur olarak isimlendirilmiştir. Ancak burada dikkatlerden kaçmaması gereken bir başka küçük ayrıntı da büyük bir sır gizlenmiş durumdadır. Işığın 7 derecesi. Evet, bu başlı başına büyük bir bilginin sembolüdür. Kur'an-ı Kerim'in 7 kat bohçalanarak verildiğinden söz edilir. 7 rakamının tüm toplumlarda kutsal bir sembol olarak ele alınmış olmasının bir sebebi vardır. Bu da ruhsal idare mekanizmasının 7 kademeden oluşan plansal bir hiyerarşiden oluşmuş olmasıyla bağlantılı bir meseledir. Eski toplumların göğü 7 kat olarak ifade etmeleri de hep buna dayanan sebeplerden dolayıdır. Ezoterizmde 7 sayısının bir başka önemi daha vardır. Dünyayı sembolize eden 4 sayısıyla göğü sembolize eden 3 sayısının birleşmesinden meydana geldiği için 7 sayısı aynı zamanda gökyüzüyle yeryüzünün evliliğinin yani vuslatın da sembolü olarak nitelendirilmiştir. Gökyüzüyle yeryüzünün birleşmesi iki mekan arasındaki köprünün yani tanrılarla insanlar arasındaki kopmayan irtibatın sembolüdür. Daha açık söylemek gerekirse ruhsal idare mekanizmasının yeryüzü insanlarıyla zaman zaman kurduğu bilgilendirmeye yönelik irtibatlarının ifadesi olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle de 7 rakamının ezoterizmde özel bir yeri ve anlamı vardır. 7'nin bir başka önemi de sembollerin 7 ayrı açılımının yapılabilmesidir. Yani her bir ezoterik sembol 7 ayrı dereceden anlaşılabilecek bir potansiyelle oluşturulmuş durumdadır. Bir başka ifadeyle 7 kat bohçalanmıştır. Her insan kendi şuur kapasitesine göre bu sembolleri çözebilmektedir. Bazıları 1. ve 2. dereceden yukarı çıkamazken bazılarının 7. dereceden o sembolü anlayabilmesinin sebebi de işte budur. Günümüzde yapılan din tartışmalarında yorumların farklı olmasının da asıl nedeni budur. Farklılıklar buradan çıkmaktadır. Çünkü her insan kendi bilgisiyle doğru orantılı bir şekilde o dinsel sembolü çözebilmektedir. Bazısı 2. dereceden, bazısı ise 3. dereceden. Ama 5., 6. ve 7. dereceden yorumların yapılması henüz gerçekleşememiş olduğunu da yapılan bu tartışmalardan görmekteyiz. Bunun nedeni de ezoterizmin ve dinlerin karşılaştırmalı olarak yeterince araştırılmamış olmasından dolayıdır. Konu yine bizi başka yerlere doğru çekmeye başladı. Biz yine Ölüler kitabına geri dönelim. 525 bab temizleyici itirafların, ünlü yargılanma ve ruhun tartışılmasının anlatıldığı kısımdır. O zamana kadar ölünün ruhu mutluluk alanlarını hayal meyal görmüştü fakat oraya nüfuz edememişti. Tanrılar mahkemesinden temize çıktıktan sonra mutluların semavi kainatı ile bütünleşebilecek, gerçekten yalnız kendisinin olan ebedi ismiyle adlandırılabilecek ve tabiatı da tanrıların tabiatına eşit olacaktır. Ama bütün bunların olabilmesi için büyük mahkemeden başarıyla geçilmesi gerekmekteydi. Peki neydi bu mahkeme? Gerçekten öbür dünyada böyle bir mahkeme var mıydı? Diğer başka dinlerde hep bir sorgulamadan bahsedilmişti. Neydi bunun gerçeği? Bu mesele insanların zihnini en fazla meşgul eden sorulardan biri olmuştur. Burada yine sembolik bir bilgiyle karşılaşmış olduğumuz ortada. Ve bu sembolü en iyi açan çalışmalar yine günümüz parapsikoloji biliminden gelmiştir. Bedenini terk eden yani ölen insanlarla kurulan medyumsal irtibatlar bu konuyla ilgili bilinmeyenlere ışık tutabilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalarda daha önce dünyada yaşamış olan ve öldükten sonra ruhsal dünyaya geçen varlıkların eski yaşamlarının ruhsal idare mekanizmasının üyeleri tarafından titiz bir şekilde değerlendirilmekte olduğu anlaşılmıştır. Bununla ilgili bini aşkın yapılan deneysel çalışma mevcuttur. Ruhsal idare mekanizmasının görevlilerince ölen kişinin tüm yaşantısı gözden geçirilmekte ve bunun sonucuna göre varlığın yeni yaşam planları hazırlanmaktadır. Bu bilgi uzun bir süre insanlara açık bir şekilde verilmedi. Dinlerde ise üstü örtülerek insanlara kısmen de olsa aktarılmaya çalışıldı. Ancak dinlerin sembolik örtüsünün şifreli dili çoğunluk tarafından çözülemediği için bu bilgi de diğer bilgilerle birlikte günümüzde bilinmeyenler arasındaki yerini aldı. Bu sırrın izlerini temeli on binlerce yıl öncesine dayanan ezoterik öğretilerde görebilmek mümkündür ki Mısır'ın Ölüler kitabı bu ezoterik sırrı sembolik bir şekilde günümüze kadar taşıyabilen ender kaynaklardan biridir. Görüldüğü gibi gerçek her yerde bir ve aynıydı. Ölüler kitabının 525. babı arasına sıkıştırılan bu sırla birlikte aslında ezoterik birçok sır da birlikte verilmiştir. Ölüler kitabına göre ölünün ruhu tanrısal mahkemenin gerçek ve adalet efendilerinin önüne çıktığında Osiris'in önünde yere öptükten sonra bütün pisliklerden temizlenebilecekti. Çünkü ruhu kısa dünya yaşamı boyunca kendisine yakışmayan tutkular ve hırslarla pislenmişti ve arınması gerekiyordu. Onu yargılamak için 42 ışık saçan ulu bekliyordu. Mahkeme üyeleri yerini almıştı. O ise mahkeme önünde kendisini temize çıkartması gerekiyordu. Aksi takdirde karanlık alt dünyaya geri dönecekti. Thoth'un önünde olumsuz itiraf denilen ilk aşama kendisini bekliyordu.